Ayrım 25.
Konuştuk. Evet, o umutsuz kelimelerle. Karısına benim buranın en eskilerinden olduğumu söyledi. Pazartesi akşamı Recep'e rastlamışlar. Selma'yı sorunca ayrıldığımızı söylemedim. Sonra gençlik maceralarımızı hatırlattı. Hepsini unutmuşum. Sandala binip sabaha kadar içmişiz filan. Sonra öteki arkadaşlardan kim var söyledi. Neler yapıyorlarmış anlattı. Annelerini görmüş. Şevket'le Orhan haftaya geleceklermiş. Şevket evlenmiş. Orhan roman yazıyormuş. Sonra çocuğun var mı diye sordu bana. Üniversiteyi de sordu. Ölümlerden söz etti. Fısıldamıyordu ama fısıldarmış gibi bir hali vardı. Ekledi. Sabah da burada bir kıza saldırmışlar. Kim bilir neden dövmüşler onu. Kalabalığın tam ortasında olmuş. Herkes seyretmiş. Kimse karışmamış. Bizim insanlarımız da artık karışmamayı, korkup yardım etmemeyi öğreniyormuş. Sonra İstanbul'da görüşmek istediğini söyledi. Cebinden bir kartvizit çıkarıp verdi. Kalkarken kartvizite baktığımı görünce anlattı. Tam fabrika sayılmazmış belki. Bir atölyesi varmış. Leğenler, kovalar, sepetler yapıyormuş. Evet, tabii plastikten. Eve dönerken bakkala uğrayıp bir küçük şişe rakı aldım. Nilgün'e hastane dedikten sonra oturup içmeye başladım. Nilgün hayır gitmeyeceğim demişti. Recep de duymuştu ama sonra gene de bana suçlayarak bakmıştı. Belki de bu yüzden bana meze hazırlamasını isteyemedim ondan. Gittim, her şeyi kendi mutfakta hazırladım. Sonra kelimeler ve görüntüler aklımda rahat rahat koştursunlar diye oturup kendimi bıraktım. Yenilgi ve zaferin yalnızca birer kelime olduğunu düşündüm. Hangisine inanırsan o gelir seni sonunda bulur. Hani romanlarda yazarlar ya, her şeyin sona erdiğini artık hissediyordum. Belki Orhan'ın romanında böyle bir cümle vardır. Recep sofrayı kurarken yerimden kıpırdamadım. Suçlayıcı bakışını aldırış etmedim. Hava karardıktan sonra babaanneyi aşağı indirdikleri zaman şişemi gizledim. Sonra Metin hiçbir şeyden çekinmeden şişeyi ortaya çıkarıp içmeye başladı. Babaanne de görmüyormuş gibiydi. Dua eder gibi mırıldanarak şikayet ediyordu. Sonra Recep onu yukarı çıkarttı. Biz susuyorduk. Haydi dönelim artık İstanbul'a dedi Metin. Şimdi hemen. Hani sen yaz ortasına kadar kalıyordun dedi Nilgün. Vazgeçtim dedi. Biraz sustu. Sıkıldım. Hemen dönelim. Sevmiyor musun onları dedi Nilgün. Kimleri? Eski arkadaşlarını. Hemen gitmelisin sen. Anlamıyor musun Nilgün dedi Metin. Şakası yok. Yarın gidiyoruz ya dedi Nilgün. Daha fazla katlanamam ben buraya dedi Metin. Sen kal istiyorsan burada Faruk. Ama bana arabanın anahtarını ver. Nilgün'ü götüreyim. Senin ehliyetin yok ki dedi Nilgün. Anlamıyor musun abla? Gitmen gerek dedi Metin. Bir şey olursa ne olacak? Bak Faruk'un hiçbir şey yapacağı yok. Ben arabayı kullanırım. Sen de onun kadar sarhoşsun dedi Nilgün. Gitmek istemiyor musun dedi Metin. Niye gitmek istemiyorsun? Bu akşam buradayız dedi Nilgün. Sustular. Uzun süren bir sessizlik oldu. Babaanneye yatırıp aşağı inen Recep masayı topluyordu. Metin'in düşündüğünü gördüm. Sanki pis bir toz bulutunun içine girmişti de kasılarak soluğunu tutuyordu. Sonra birden gevşedi. Ben değilim bu akşam burada dedi. Kalktı, sanki son bir umutla yukarı çıktı. Biraz sonra saçları taranmış, elbiseleri değişmiş, aşağı indi. Hiçbir şey söylemeden yürüdü gitti. Sürdüğü tıraş sonrası losyonunun kokusunu bahçe kapısına vardığında hala koklayabiliyorduk. Ne oldu buna dedi Nilgün. Cevap olarak biraz değiştirerek Fuzule'den bir beyit okudum. Aşık oldu yine bir taze Gül-i Rana'ya, ki alır al ile her dem onun yüz kavgaya. Nilgün güldü. Sustuk. Başka konuşulacak şey kalmamıştı sanki. Bahçede de olağanüstü bir sessizlik vardı. Yağmur sonrası sessizliğinden daha derin, daha karanlık. Çirkin bir merakla Nilgün'ün yüzündeki maskeyi incelemeye başladım. Mor bir mürekkeple mühürler vurulmuş gibiydi. Recep hala içeri gidip geliyordu. Tarihi düşündüm. Kayıp defterimi, başka şeyleri. Dayanılacak gibi değildi. Ayağa kalkmışım. İyi, peki abi dedi Nilgün. Biraz yürüsen, açılırsın. Aklımda yoktu bu ama yürüdüm. Dikkat et kendine dedi Nilgün arkamdan. Çok içtin. Bahçe kapısından çıkarken karımı düşünüyordum. Sonra biraz Fuzuli'yi düşündüm. Fuzuli'nin acı çekme isteğini. Acaba divan şairleri o şiirleri bir çırpıda söyleyiveriyorlar mı? Yoksa saatlerce kağıdın başına oturup çizip düzelterek mi yazıyorlar? İş olsun diye düşünüyordum bunları. Eve çabuk dönemeyeceğimi anlamıştım. Sokaklarda pazar akşamının tenhalığı vardı. Kahveler, gazinolar yarı boştu. Ağaçlara asılı renkli lambaların bazıları belki de dünkü fırtınanın şiddetinden sönmüştü. Kaldırım köşelerindeki su birikintilerine girip çıkan bisikletlerin çamurlu izleri asfaltın üzerinde anlamsız eğriler çizmişti. Bisiklete bindiğim yılları, gençliğimi, sonra gene karımı, tarihi, hikayeleri, hastaneye götürmem gereken Nil günü, Evliya Çelebi'yi düşünerek ta otele kadar sallana sallana yürüdüm. Orada sinir bozucu bir plexiglas panoyu aydınlatan floresan lambasının cızırtısıyla birlikte o bayağı müziği duydum. Uzun bir süre kararsızlık geçirdim. Suçu da istiyordum, saflığı da. Sorumluluk duymaya düşkün heriflere şaşıyordum. Durup dururken beni suçüstü yakalamak isteyen bilincimden hiç hoşlanmıyordum. Ahlakçılık sinirimi bozuyordu. Futbol maçlarında kale arkasında bekleyerek kalecileri sinirlendiren fotoğrafçılar gibi. Hastaneye sabah gideriz diye düşündüm sonunda. Döner kapıdan otele girdim. Koklaya koklaya mutfağı bulan köpek gibi dinleye dinleye sessiz halılar ve garsonlar arasından geçerek merdivenlerden müziğin kaynağına indim. Bir kapıyı açtım. Masalara oturmuşlar, kadınlı erkekli sarhoş turistler, önlerinde şişeler, başlarında fesler bağırışıyorlar. Anladım, yabancı turistlere Türkiye'deki son gecelerinde düzenlenen doğu gecelerinden biriydi. Geniş bir yükseltide aşağılık bir orkestra metalik gürültüler çıkarıyordu. Bir garsona sorup göbek dansının henüz başlamadığını öğrendikten sonra arkalarında bir masaya oturdum, çekine çekine rakı istedim. İlk kadehi içtikten az sonra oynak ve yüzeysel bir müzik başladı. Zil şıkırtısını duyup tanıyınca baktım, yarı karanlığın içinde gezinen ışık konisinin ucunda dalgalanan yanık dans özetini gördüm. Hızlı hızlı kıpırdandıkça kıçından ve memelerinden ışık fışkırıyordu sanki. Heyecanlandım. Ayağa kalkmışım. Garson ikinci kadehi getirdi. Oturdum ve yalnız dansöz değil hepimiz oyun oynuyoruz diye düşündüm. Dansöz doğulu nesne kadın gibi görünmeyi oynuyor. Doğuda son gecelerini geçiren turistler de onu istediği gibi görüyorlardı. Işık konisi masalar arasından gezindikçe Alman kadınların yüzlerine bakıyordum. Şaşkın değillerdi ama belki de şaşırmak istiyorlar, gülümsüyorlardı. Bekledikleri şey yavaş yavaş gerçekleşiyordu. Dansöze bakarken kendilerinin öyle olmadığını düşünüyorlardı. Bu yüzden huzur duyduklarını, kendilerini erkekleriyle bir hissettiklerini seziyordum. Bizleri, hepimizi öyle gördüklerini de seziyordum. Allah kahretsin. Tıpkı hizmetçisine hükmederken kocalarıyla eşit olduklarına inanan ev kadınları gibi aşağılıyorlardı bizleri. Birden kendimi inanılmayacak kadar aşağılanmış hissettim. Canım bu çirkin oyunu bozmak istedi ama biliyorum bir şey yapacağım yok, yenilginin ve akıl karışıklığının tadını çıkarıyorum. Müzik sertleşti, yükseltinin görülmeyen bir köşesinde bir bateri kendini pek de zorlamadan gürültüye hakim olunca dansöz masalara kıçını döndü ve sinirli sinirli yelpazelenen bir elin telaşıyla kaba etlerini salladı. Bunu yasak savar gibi yaptığını hemen dönüp bizlere saldırgan ve gururla göğüslerini çevirmesinden anladım. Sonra ışık konusu yüzünde beklenmedik bir zafer ve güven gösterince rahatladım. Evet işte o kadar kolay değildir bize boyun eğdirmek. Hala bir şeyler yapabiliyoruz. Ayaklı durabiliyoruz hala. İşte dansöz onlara meydan okuyor. Şimdi arada bir yutkunan turist kadınların bakışlarını o bilimsel gözlemciliği de boşa çıkarıyor. Başı fesli turist erkeklerin çoğu zaten kendilerini koyvermişler. Bir nesne kadına yönelir gibi değiller artık, gevşemişler, saygı değer bir kadın karşısında küçülür gibi kendilerini unutmuşlar. Tuhaf bir mutluluk duydum. Dansözün hantal ama hareket dolu gövdesi beni heyecanlandırdı. Hepimiz sanki bir uykudan uyanıyorduk. Terle parlayan göbeğin çevresindeki yanık ete bakarken her şeye dört elle sarılabileceğimi düşündüm, mırıldandım. Hemen şimdi eve döneyim, Nilgün'ü hastaneye götüreyim, sonra ince eleyip sık dokumadan kendimi tarihe vereyim, Geçmiş ve gerçek hikayelere, kanlı canlı olaylara inanarak yapabilirim bunu. Hemen, şimdi yapabilirim. Sonradan söz, duyduğu küçümseyişi açığa vurmak istiyormuş gibi onlar arasından gözüne kestirdiklerini ellerinden tutup ortaya çıkarmaya başladı. Birlikte göbek atmaya zorluyordu onları. Allah'ım, Alman erkekleri önce küçük beceriksiz hareketlerle kollarını yanlara açıp ağır ağır kıpırdanıyorlar, dostlarına utanan ama eğlenceye de hakları olduğuna inanan gözlerle bakıyorlar. Ama Allah kahretsin, oyun, oyun hepsi. Boş yere inandırmaya çalışıyorum kendimi. Az sonra dansöz beklediğim ve korktuğum şeye de girişince bütün umutlarımı bir kere daha kaybettiğime karar verdim. Aralarında en budala ve en gönüllü gözükeni ustaca seçip soymaya başladı. Arkadaşlarına gülümseyerek beceriksizce göbek atan şişman Alman, gömleğini çıkarırken artık dayanamıyorum, başım önüme düşüyor. Bütün bilincim silinsin, geçmişimden hiçbir iz kalmasın, gelecekten ve beklentilerimden de hiçbir iz kalmasını istemiyorum. Aklımın kurgularından kurtulayım, aklımın dışında var olan bir dünyada özgürce gezineyim istiyorum. Ama kendimi koy veremeyeceğimi, her zaman iki kişi olarak kalacağımı ve aklımın kurguları ve kuruntuları içinde döne döne lanet olsun bu pis yerde, bu çirkin müziğin içinde uzun zaman oturacağımı biliyorum artık. 29. Vakit gece yarısını çok geçti ama hala tıkırtılarını duyuyor ve meraklanıyorum. Ne yapıyorlar aşağıda? Uyuyup da sessiz geceyi neden bana bırakmıyorlar? Yatağımdan kalktım, pencereye yürüdüm ve aşağıya baktım. İşte Recep'in ışığı hala bahçeye vuruyor. Neler yapıyorsun orada cüce? Korktum. Sinsidir. Bana bir bakar, her şeyime dikkat ettiğini, elimin kolumun hareketini görüp incelediğini, o koca kafasının içinde bir şeyler kurduğunu anlarım. Sanki artık gecelerimi de bana zehir etmek istiyorlar. Düşüncemi de kirletmek istiyorlar sanki. Aklıma gelince korktum. Ben kendi düşüncemin saf çocukluğuna gömülüp günün kirinden arınamayayım da onun gibi acılar çekeyim diye Selahattin bir gece odama geldiydi. Düşününce gene korktum, ürperdim, üşüdüm sanki. Ölümü keşfettiğini söylemişti. Bir daha düşündüm ve daha çok korkunca pencerenin karanlığından çekildim. Bahçeye düşen gölgem kayboldu. Hızlı hızlı yatağıma döndüm, yorganımın içine girdim, düşündüm. Ölümünden 4 ay önceydi. Dışarıda poyraz vardı, pencere aralıkları ötüyordu. Gece odama çekilmiştim, yatağıma uzanmıştım ama Selahattin'in odasında aşağı yukarı yapan tıkırtısı bir türlü dinmediği için fırtına ve duvara vuran pancur ne tuhaf, tüylerimi ürperttiği için de bir türlü uyuyamıyordum. Sonra yaklaşan ayak seslerini duydum, korktum. Birden kapım açılınca yüreğim ağzıma geldi, düşündüm. Yıllardan beri ilk defa gece odamda. Kapıdan içeri girip orada eşikte Selahattin bir an dikildiydi. Uyuyamıyorum Fatma. Sanki sarhoş değildi. Akşam yemeğinde ne kadar içtiğini görmemiştim sanki. Bir şey demedim. Sallanarak içeri girdi. Gözleri ateşle parlıyordu. Uyuyamıyorum Fatma, çünkü korkunç bir şey keşfettim. Bu akşam beni dinleyeceksin. Örgünü alıp öteki odaya gitmene de izin vermem. Korkunç bir şey keşfettim. Birisine anlatmam gerek. Cüce aşağıda Selahattin, seni dinlemeye de bayılır diye düşündüm. Ama bir şey demedim. Çünkü yüzü bir tuhaf olmuştu ve birden fısıldadı. Ölümü keşfettim Fatma. Burada farkında değil kimse. Ölümü doğuda ilk defa ben keşfettim. Şimdi, az önce, bu gece. Bir an durdu. Sonra keşfinden korkmuş gibi oldu. Ama sarhoş gibi konuşmuyordu da. Dinle Fatma, biliyorsun. O'yu tasarladığımdan ne kadar geç de olsa bitirdim. Ö harfini yazıyorum. Ölüm maddesini yazmam gerekti. Biliyorsun. Biliyordum. Çünkü kahvaltılarda ve öğle ve akşam yemeklerinde başka bir şey söylemiyordu. Fakat bir türlü yazamıyordum. Günlerdir odamda aşağı yukarı yürüyor ve niye yazamıyorum diye düşünüyordum. Çünkü öteki maddeler gibi bunu da elbette onlardan alacaktım. Benim onların düşünüp yazdıklarını ekleyecek bir şeyim olamaz diye düşünüyordum. Ama bu maddeye neden bir türlü başlayamadığımı anlayamıyordum da. Bir an güldü. Belki kendi ölümüm aklıma geldiği için, ansiklopedilerimi hala bitiremediğim ve 70'ime yaklaştığım için belki. Öyle mi diyorsun? Ben bir şey demiyorum. Hayır Fatma, öyle değil. Hala gencim ben. Yapacaklarımı bitirmedim henüz. Üstelik bu keşiften sonra inanılmayacak kadar genç ve diri hissediyorum kendimi. Bu keşfin ışığında yapılacak o kadar çok şey var ki 100 yıl daha yaşasam yetmez bana. Birden bağırdı. Her şey, her şey, bütün olaylar, hareketler, hayat yepyeni bir anlam kazandı. Her şeyi bambaşka görüyorum artık. Bir hafta odamda aşağı yukarı yürüyüp tek kelime yazamadıktan sonra bu keşif 2 saat önce aklımda birden parlayıverdi. 2 saat önce doğuda ilk defa ben hiçlik korkusunu açtım gözlerimi Fatma. Biliyorum, anlamıyorsun ama anlayacaksın beni, dinle. Anlamak istediğim için değil, başka bir şey yapamadığım için dinliyordum ve o da odasındaymış gibi aşağı yukarı yürüyordu. Bir haftadır odamda aşağı yukarı yürürken ölümü düşünüyordum ve onların ansiklopedilerinde, kitaplarında niye bu konuya bu kadar çok yer verdiklerini merak ediyordum. Sanat eserlerini bir yana bırakıyorum. Batı'da sırf ölüm üzerine yazılmış binlerce kitap var. Bu kadar basit bir konuyu niye büyütüyorlar diye düşünüyordum. Niyetim bu konuyu ansiklopedimde kısacık geçiştirmekti. Şöyle yazacaktım. Ölüm organizmanın iflasıdır. Öyle. Kısa bir tıbbi girişten sonra efsanelerdeki ve kutsal kitaplardaki ölüm düşüncelerini birer birer çürütecek bu kutsal kitapların zaten birbirinden aşırma olduğunu bir kere daha keyifle gösterdikten sonra bir de çeşitli milletlerdeki cenaze tören ve geleneklerinin gülünçlüğünü gösterip kapaca özetleyecektim. İşi bu kadar kısa tutmayı belki ansiklopedimi bir an önce bitirmeye çalıştığım için istiyordum. Ama asıl bu yüzden değil. Ölümün ne olduğunu 2 saat öncesine kadar anlayamadığım, sıradan bir doğulu gibi davrandığım için bu konuyu önemsemiyormuşum ben Fatma. 2 saat önce anladım bunu. O kadar yıldır farkına varamadığım şeyi 2 saat önce gazetedeki ölülere bakarken görüverdim. Korkunç şey, dinle. Almanlar bu sefer Karkov'a saldırmışlar. Her neyse, bu önemli değil. 2 saat önce gazetedeki ölülere dalgın dalgın bakarken, tıbbiyede, hastanelerde 40 yıl önce kadavralara bakarken duyduğum korkusuzlukla bakarken birden kafamda bir şimşek çaktı. Dehşetin ta kendisi. Kafama inen bir balyoz gibiydi ve şöyle düşündüm. Hiçlik. Evet, hiçlik. Hiçlik denen bir şey var ve bu zavallı savaş ölüleri şimdi bu hiçliğin dipdiri kuyusuna düşüp gittiler. Fatma, korkunç bir duyguydu bu. Şimdi de hissediyorum. Şöyle düşündüm. Allah ve cennet ve cehennem olmadığına göre ölümden sonra yalnızca hiçbir şey var. Hiçlik dediğimiz şey var yalnızca. Bomboş bir hiçlik. Şimdi senin de hemen anlayacağını sanma. 2 saat öncesine kadar ben de bilmiyordum. Ama hiçlik denen şeyi bir kere keşfettikten sonra anladım Fatma. Düşündükçe, derinleştirerek anladım hiçliğin ve ölümün korkunçluğunu. Doğuda kimse farkında değil bunun. Bunun içinde yüzyıllardır, bin yıllardır sürünüyoruz biz. Ama acele etmeyelim şimdi. Sana ağır ağır anlatacağım. Bu keşfin yükünü bu gece ben tek başıma kaldıramam. Sabırsız hareketler yapıyordu. Eli kolu gençlik yıllarındaki gibi oynuyordu. Çünkü bir anda her şeyin niye böyle olduğunu anladım. Biz niye böyleyiz ve onlar niye öyleler? Doğu neden batı ve batı neden batı anladım. Yemin ederim anladım Fatma. Ne olur yalvarıyorum. Şimdi dikkatle dinle beni. Anlayacaksın. Sanki 40 yıldır dinlemediğimi bilmiyormuş gibi anlattı. İlk yıllardaki gibi inanç ve dikkatle bir küçük çocuğu kandırmaya çalışan budala, ihtiyar öğretmenin tatlı ve şefkatli olmaya çalışan ama yalnızca heyecanlı ve günahkar olabilen sesiyle anlattı. Şimdi dikkatle dinle Fatma. Kızmaca yok, tamam mı? Allah yok diyoruz, kaç kere söyledim. Çünkü varlığı deneyle kanıtlanamaz. O zaman Tanrı'nın varlığını temel alan bütün dinler boş, şiirsel gevezeliklerdir. O zaman bu gevezeliklerin anlattığı cennet ve cehennem de tabii ki yoktur. Cennet ve cehennem yoksa O zaman ölümden sonra hayat da yoktur. Takip ediyorsun değil mi Fatma? Ölümden sonra hayat yoksa ölenlerin hayatı bütünüyle geriye hiçbir şey kalmamacasına ölümle birlikte yok olur gider. Bu durumu bir de ölünün bakış açısından gözleyelim. Ölümden önce yaşayan ölü ölümden sonra nerededir? Gövdesinden söz etmiyorum. Bir bilinç, duygu, akıl olarak nerededir şimdi o? Hiçbir yerdedir. Yoktur. Değil mi Fatma? Olmayan şey içindedir. Hiçlik dediğim şeye gömülmüştür. Artık ne kimseyi görür, ne kimseye gözükür. Şimdi anlıyor musun Fatma? Hiçlik dediğim şu şeyin şu korkunçluğunu. Düşündükçe dehşete kapılıyorum. Ya Rabbi, ne tuhaf, ne ürpertici düşünce. Gözümün önüne getirmeye çalışınca tüylerim ürperiyor. Sen de düşün Fatma, öyle bir şey düşün ki içinde hiçbir şey olmasın. Ne ses, ne renk, ne koku, ne dokunuş olsun içinde. Hiçbir özelliği olmayan ve boşlukta da yeri olmayan bir şey düşün Fatma. Gözünün önüne havada hiçbir şey kaplamayacak ve gözükmeyecek ve duyulmayacak bir şey getiremiyorsun değil mi? Yalnızca kör bir karanlık ki başı ve sonu olmayan bir kör karanlık olduğunun farkında bile değil. Bundan da karanlık ölüm denen şey. Hiçlik bunun da ötesinde. Korkuyor musun Fatma? Cesetlerimiz toprağın iğrenç ve buz gibi sessizliğinde çürürken ve savaş kurbanlarının içinde yumruğum kadar delikler açılmış gövdeleri ve paramparça olmuş kafatasları ve toprağa dağılan beyinleri, akan gözleri ve kan içindeki yırtık ağızları ve ton yıkıntıları arasında kokarken bilinçlerimiz ah hiçliğin bu başsız sonsuz karanlığına gömülüyor. Dipsiz bir uçuruma başı üstü devrilip sonsuza kadar sırt üstü düşerken başından geçenlerin farkında olmayan bir kör gibi, hayır bundan da öte hiçbir şey gibi, Allah kahretsin, aklıma geldikçe dehşete kapılıyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek aklıma gelince isyan etmek istiyorum. Ya Rabbi, ne asap bozucu bir şey. Durmadan sonsuzluğun karanlığına gömülürken bunun başı ve sonu olmayacağını ve yalnızca karanlığın içinde bir daha hiç dışarı çıkmadan ve hiçbir şey de duyamadan kaybolup gideceğini bilmek. Hepimiz hiçliğe batacağız Fatma. Yok oluş buramıza kadar dolduracak bizi. Korkmuyor musun? İçinden isyan etmek gelmiyor mu? Korkman, korkuya mutlaka uyanman gerek. İçinde o ihtilalci ölüm korkusu uyanmadan bırakmam seni bu gece. Dinle, dinle. Cennet yok, cehennem yok, Allah yok. Seni gözleyen ve kollayan ve cezalandıran ve bağışlayan hiç kimse yok. Ölümden sonra bu kimsesiz hiçliğe içinden bir daha çıkamayacağın bir karanlık denizinin dibine iner gibi ineceksin. Geri dönüşü olmayan bir sessiz kimsesizlikte boğulacaksın. Cesedin soğuk toprakta çürürken kafatasın ve ağzın tıpkı bir saksı gibi toprakla dolacak. Etlerin kurumuş gübre parçaları gibi dökülüp dağılacak. İskeletin kömür taneleri gibi toz olacak ve saçının son teline kadar seni eritip yok edecek iğrenç bir bataklığa bir daha geri dönme umudunu aklına bile getirmeye hakkın olmadığını bile bile girecek ve hiçliğin acımasız buz gibi çamurunda yapayalnız yok olup gideceksin. Fatma, anlıyor musun? Korktum. Başımı yastığımdan korkuyla kaldırdım ve odaya baktım. Eski dünya, şimdiki dünya. Ama odam ve eşyalarım uyuyor. Terlemişim. Birilerini görmek istedim. Birileriyle konuşmak, dokunmak.